Ayrım 22.
Oysa taş taş üstünde bırakmadılar diye betimlenen o eski zaman barbarlarının saldırılarında her şey açıktı. O zamanlarda soygun ve vurgunun bile bir ilkesi vardı. Oysa zamane soyguncularının ne ilkesi ve ne de acımaları var. 1918 Eylül'ünün o cehennemi andıran sıcak 30. gününde Barada Boğazı'nda ve yollarda saldırıdan geri kalanlara bakmakta olan uzak ülke çocuklarından birkaçı dışında bunu anlayan olacak mıydı? Boğaz sırtlarından inen Sherwood Ranger'ların bu tür soruları kafalarına takmaları olanaksızdı. Onlar vuruşmayı severlerdi, onlar için yerine getirilmiş bir emir kutsaldır, yeter ki ucunda zafer olsun. Bunu böyle bildiklerinden ne Boğaz'da olanlara ne de düzlüğe çıkışta yapılanlara aldırmadan Mezze köyü açıklarından Şam'ın kuzeyine yeni avlarını aramaya gittiler. Şam bahçelerinde sıkışıp kalan Türk ordularının yolunu doğudan da kesmeliydiler. Haydarabad mızraklı süvarilerinin bir bölümü de bahçe aralarına sıkıştırılmış Türk birlikleriyle Şam kenti arasına girmek üzere Kufr Susa'ya inip güneye uzandılar. Artus köyüne girdiğinde Rabuva boğazının süvarilerce kesildiğini öğrenen General Grant her şeyin General Chauvel'in dediği gibi yolunda gitmesine inanamıyordu. Tek sıkıntıları Artus'un güneyinde ve kuzeyindeydi. Oralarda beklediklerini denli hızlı ilerleyememişlerdi. Doğrusu Türk makinelileri öyle rastgele yerleştirilmemişti. Ateş altına aldıkları her yol parçası ancak süvarilerin ilerleyişini engelliyordu. Ölçmüş, biçmiş ve günler öncesinden yerleşmiş gibiydiler. Elbette böyle ince hesap yapmış olamazlardı. Çünkü bir gün önce ne tayyarelerden ne de Şam'daki istihbaratçılardan Türklerin bu mevzileriyle ilgili bir bilgi gelmişti. Artık akşama 1-2 saat kalmıştı. Wilson'ın 15. hafif süvari alayı Şam'ın kuzeyindeki Humus yolunu kesmek için ilerliyordu. Ona zaman kazandırmak ve Türk birliklerini oyalamak için kuşatmayı adım adım daraltmaya karar vermişti. Akşama dek bu işi bitirirlerdi ama Şam'a nasıl gireceklerdi? Türkler ana girişleri tutmuşlarsa ki öyle olmalı, bu iş dağlarda çarpışmaya benzemezdi. Bu iş sokaklara kalırsa diye düşündü, havadan bombalayamayız, halka zarar gelirse yelin ne yandan eseceği de belli olmaz. Söylenenlere göre içeride El Fetat çalışıyor ama Türklerin en küçük zaferinde halkın onları destekleyebileceğini de hesaba katmak gerek. Eşrefiye çiftliğine yönelen bir grup süvari kumandanı aralarında konuşa konuşa geldiler ve Veci Bey'in önünde durdular. İçlerinden biri utangaç bir tavırla konuşmaya başladı. Kumandanım, bu işin sonu yok. Arkadaşlarla görüştük. Faysal'ın eline düşersek bizi öldürseler iyi. Don gömlek soyup Şam sokaklarında dolaştırdıktan sonra canımıza kıyarlar. İşte bu rezilliğe dayanamayız. Veci Bey ne diyeceğini bilemedi. Midesindeki bulantı yükselip boğazını yakıyordu. Tam bir şey söyleyecekken subaylardan biri atıldı. Ordudan haber yok. Gerilerden gelen kuvvetler de bize ve düşmana aldırış etmeden çekip gittiler. Kimin ne yaptığı belli değil. Ya İngilizler vuracak ya da bu bahçelerde kim ve ne için harp ettiğimizi bilmeden ölüp gideceğiz. Müsaade edin de sağlam atları alalım ve buralardan... Veci Bey birden kendine geldi. Subayın sözünü bitirmesine izin vermedi. O nasıl söz? Hiç bırakıp gidilir mi? Öfkesini güçlükle bastırdı ama onlara hak vermeden de edemedi. Başıboş savaşıp durdukları da bir gerçekti. Barada boğazı kesilmişti ve Şam'ın çevresine nereye baksalar İngiliz süvarileri görüyorlardı. Şam doğusunda Duma köyünün aşağısındaki Nabek yolunu da kesmiştirler. Subaylar giderse fırkadan geri kalanlar da dağılır ve çapulcuların eline düşerler. Öksürüp gırtlağını temizledikten sonra merak etmeyin, durum gerektirirse İngilizlere teslim oluruz dedi. Veci Bey'in arkasına duran 8. Alay 3. Bölük Kumandan Vekili Şerif Veci Bey'in önüne geldi. Müsaade buyurunuz da durumu zabit arkadaşlara bildireyim. Sesinde gizli bir öfke seziliyordu. Yanıt beklemeden koşarak hendeğin az ilerisindeki ağır makineli takımının yanına gitti. Subaylar yorgun argın yere oturup kalmışlardı. Şerif fırka kumandanının sözlerini olduğu gibi aktardı. Subaylar birbirinin konuşmasına zaman tanımadan önerilerde bulunmaya başladılar. Buralarda ne yapacağız? Başımızın çaresine bakalım. Bölüğümüzü alıp gidelim. Fırka kumandanından izin aldıktan sonra gidelim. Sesler giderek yükseliyordu. Şerif ne diyeceğini düşünürken bayırda bir atlı göründü. Elinde sarı bir zarf vardı. Atlının açıklardan geçip çiftlik binasına yöneldiğini gören Şerif, yeni bir emir herhalde, siz beni bekleyin diyerek çiftliğe koştu. Veci Bey'in yanından ayrılmakta olan süvari kumandanları karşılarında Hasan Tahsin'i buldular. İçlerinden biri, yine mi sen, kuş musun be mübarek dedi. Hasan Tahsin telaşla İsmet Bey'den Esmet Tepesi'ne doğru kuvvet yolladık, İngilizleri gerilettik diye bağırdı. Vecihi Bey atlarına binmekte olan subaylara seslendi. Beyler, dağın öte yanını göremiyoruz. Demek ki o yanda tutunduk. Haydi biraz daha dayanalım. Hasan Tahsin atını bu kez de öte yandaki açıklığa sürerken herkes yalnız kendi durumunu bilerek harp edip duruyor. Şam'dan ise ses çıkmıyor deyip bir küfür savurdu. Son haberi alan Şerif hendekten atlayarak bölüğünün yanına geldi. Subaylar onun anlattıklarını dinleyince az önceki yılgın havalarından uzaklaştılar. Haydi bakalım şu Artuz yoluna yürüyelim ve makineleri yerleştirelim diyerek atlarına bindiler. Şerif'in süvarileri alacakaranlıkta at koştururken 3. süvarinin durumundan habersiz olan Miralay İsmet, hava kararıyor artık karar verme zamanı dedi. Subayları küçük bir ağaçın içine topladı, arada bir öksürerek anlatmaya başladı. Düşmanın dikenli telleri, şeriyanın karanlık suları, tayyarelerin bombaları bizi durduramamıştı. Birdenbire önümüze çıkıveren su kanallarına, meyveliklere takılıp kaldık. Bataklıklarla dolu Şam Ovası'na süvarilerle bir hücum planlamak, top bataryalarıyla bir müdafaa hattı kurmak imkansız. Ordu karargahından bir haber de yok. Şam çoktan düşmüş olmalı. Alnından kan çanağına dönmüş gözlerine inen teri elinin tersiyle sildi. Boğazı yanıyor, bir yumru gelip gırtlağına basıyordu. Sesi iyice boğulmuştu, kendisini duyabilmek için eğilen subaylara baktı. Geriye ne gibi bir kuvvet kalmışsa mümkün olan en az kayıpla Şam'ın doğusuna, Duma köyüne doğru çekilelim. Oradan Humus yoluna çıkarsak Halep yoluna ulaşabiliriz. Subaylar bakışlarıyla onayladılar. İsmet Bey yüzünü buruşturarak, Şam'dan hayır yok. Emrine verildiğimiz Cemal Paşa Şam'dan çıkıp kuzeye gitmiş. Elimizi çabuk tutmazsak arkamızdan gelmekte olan Çaytur ve Faysal kuvvetleri Duma yolunu da kesebilir. Subaylardan biri 4. Ordu'nun 48. Fırkasından da haber yok mu? Onlar bize göre daha iyi durumda ve bir gün geriden geliyorlardı. Üstelik topçuları da var. Çaytor'un yolunu kesebilirler. Asım Bey'e Şam'dan ne gibi bir emir verdiler bilmiyoruz. İsmet Bey bir kez daha hepsinin yüzüne sırayla baktı. Sesini yükseltmek için çabaladı. Kurtarabildiğimizi kurtarmak üzere çalışalım. Rastladığınız müfreze kime ve nereye bağlı olursa olsun toplayalım. Subaylardan bazıları anladık der gibi başlarken içlerinden biri durumu özetledi. Haydi arkadaşlar, bu bir kaçış değildir. Hesabımızı sonraya saklayacağız. Canlandılar ve koşar adım uzaklaştılar. İsmet Bey, ateşim mi yükseliyor yoksa hava mı çok sıcak diye sordu. Yanıtını kendi kendine verdi. Ellerim üşüyor, demek ki ateşim çıkıyor. Elinde tüfek karşısında bekleyen Hasan Tahsin'e yakına gelmesini işaret etti. Hasan Tahsin onun daha iyi duyabilmek için yaklaşıp eğildi. Arkamızı emniyete almaya çalışan 3. Süvari Kumandanı'na git. Her an kuşatılabilirler. Ne yap ne et, çekilme emrini ulaştır. Süratle Duma yönüne çekilsinler. Yoksa güneyden gelen Barov, doğudan Çaytur ile Faysal bizi buralara gömecekler. Hasan Tahsin elindeki tüfeği bir çırpıda omzuna çapraz astı. Atını bıraktığı yere gitmek üzere ayrılacaktı ki İsmet Bey onu durdurdu. Binbaşı Abdülgani'den hala ses yok mu? Hasan Tahsin içinden sövdü. Derada kurulan süvari alayının başına getirilen bu adamı sabahtan beri her gittiği yerde sorup durmuştu. Nice sonra rastladığı başıboş dolaşan birkaç süvariden biri, ''Vallahi bizim kumandan Kis ve yakınlarında birdenbire kayboluverdi.'' demişti. ''Ne halt etmeye bu alayı Vecihi Bey'in fırkasına aldılar?'' diye bağırmıştı. İsmet Bey de her karşılaştıklarında onu soruyor, o da hep ''Yok efendim'' diye yanıtlıyordu. Bu kez İsmet Bey onun yanıtını beklemedi. ''Anlaşıldı, istersen benim atı al, o kadar yorgun değil.'' dedi. Ayağını üzengiye uzatan Hasan Tahsin gülümsedi. Benimki yorgun ama yolu ezberledi diyerek atına bindi. Atın başını yola çevirirken arkasına döndü, sesi son derece durgundu. Hakkınızı helal edin kumandanım, benim bölük size emanet artık. Miralay İsmet Bey elini yavaşça kalpağına götürerek selam verdi. Atının başını çevirip ağaçlığa dalacağı sıra elde tüfek önüne çıkan Ömer Çavuş, kumandanım bu sefer ben de geleyim seninle, ne olur ne olmaz dedi. Hasan Tahsin avurtları çökmüş, ayakla zor duran Ömer Çavuş'a baktı. Yemen günlerinden beri İsmet Bey'le birlikteydi, Selcanlı Ömer Çavuş. Şeria Vadisi'nden beri ayakta kalabilmesine şaştığı, yaşı 30 ama 40'ından yukarıda gösteren çavuşlardandı. Atın önünde durmuş, öylece bakıyordu. Sesinde utangaç bir emredicilik vardı. ''Kumandanım, sen bir yolda beni dinle gayri.'' diye başladı. Denizli yöresinin Türkmen ağzıyla, kör karanlığa kalırsın, düşman içine düşersin, bilirsin ya benim gözlerim keskindir deyip sustu. Hasan Tahsin bir an ne diyeceğini şaşırdı. İçinden onu da alsam mı diye sordu ve eğilip sakin bir sesle, "Çavuş, sen o karanlığı delen bakışlarınla bizim bölüye yol göster de bu bataklıktan bir an evvel çıkın. Haydi kal sağlıcakla," diyerek atını topukladı. Ömer Çavuş onun ardından, "Beni de alsan iyiydi ya," diye söylenerek İsmet'in olduğu yana yürüdü. Hasan Tahsin 5 dakika sonra yoldaydı. "Haydi kızım, gidiyoruz. İnşallah bu son olacak. Bu sinekli yerlerden kurtulup seninle yaylalara çıkacağız," dedi. At denileni anlamış gibi başını ileri uzatıp kişnedikten sonra dar yolda koşmaya başladı. Sağdan soldan uzanan ağaç dallarına çarpmamak için atın boynuna yattı. Vecihi Bey delirmediyse iyi diye düşündü. En son karşılaştıklarında bağırmaya başlamış ve "İsmet Bey'e haber verin, İngiliz fırkasıyla aramızda bir tek müfreze kaldı. Bana da boğazını tuttukları da anlaşılıyor. Buradan çıkış kalmadı. Bak azizim," deyip kolundan bayır yukarı çekiştirmiş ve "bize haber falan lazım değil. Aç gözünü kendin gör. İngiliz Şam'ı kuşatıyor. Şam'da kimse o kumandan bir minareye çıkıp baksaydı durumu anlardı. Söyleyin İsmet Bey'e, buradan ayrılmamıza mani olan emir kaldırılana kadar harp edeceğiz. Sonrasını vallahi ben de bilmem." Bağ arasına gelince atın boynunu okşadı. "Bak kızım, şimdi sırtından inmeyeceğim. Beni kayısı ağaçlarının arasından geçireceksin. Başımı da kaldırmayacağım. Haydi," dedi. At önündeki hendeyi uçarcasına atladı ve son gücüyle koşmaya başladı. Hasan Tahsin'den umudunu kesen Vecihi Bey, cenubumuzdaki Esvet Tepesi'nden ateş sesi gelmez oldu. "İngilizler de yok. Yoksa onları püskürtüp kovalamaya mı başladık?" dedi ve ekledi. "8 atlı çıkarın, 2 koldan gidip tepenin öte yanına baksınlar." Atlılar önlerindeki tarlayı ve bahçeyi son hızla geçip gittiler. Çalılıkların arasından ikiye ayrılarak gri kayalığı aşıp gözden yittiler. Bir süre sonra Esvet Tepesi'nde görüldüler. Atlarından indikleri ve siper aldıkları görülüyordu. Onları dürbünle izleyenler demek ki karşılarına çıkan İngiliz kuvveti az diye umutlandılar. Çok geçmeden süvarilerin siper aldıkları yerin önüne ve az arkasına top mermileri inmeye başladı. Şerif dürbünü iyice bastırdı gözlerine. "Bu karanlıkta seçilmiyorlar, şimdi gördüm. Bizim süvariler atlarını atlayıp uzaklaşıyorlar. Vay canına, Hintli askerler tepeye çıktı, ateş ediyorlar. Demek ki tepeyi ele geçirdiler." Dürbünü Eşrefiye çiftliğinin yukarısına çevirip baktı. 30 kadar süvari atlarını Şam'a doğru koşturuyordu. Öfkelenmekten yorgun bir sesle "Neler oluyor?" diye mırıldandı. Eşrefiye çiftliğinin ilerisindeki hendeklerde tüfekler elde yatmış olanların arasından bir subayın kızgın sesi geliyordu. "Bana bakın, hedef gözetmeden atmak yok, atanı vururum. Adam başı 10 fişekle atıyorum, başka yok, anlaşıldı mı?" Soruya yanıt başka bir yandan geldi. "Kumandanım, Anzaklar Esvet'ten doğru geliyorlar." "Kumandanım, bu karanlıkla nereye ateş edeceğiz?" "Tavuk karası mı var senin gözlerinde, kıpırtıya ateş edeceksin." Karşıdaki bayırın iki yanından yüzlerce süvari göründü. Vesile atlar ne su kanalı tanıyor ne de çit aşıp geliyorlardı. Tarlanın sol yanındaki incirlerin arasına yerleştirilen makineli öndeki 5 atlıyı indirdikten sonra birden sustu. Üst yandaki hendekten ateş sürerken gerideki süvariler piyade olarak ellerinde tüfek Eşrefiye çiftliğinin damlarına doğru çekilmeye başladılar. "Kuvvetimiz nedir?" "Öndekiler ve siz dahil 26 subay 85'er. Bir başımıza kaldık. Çıkabilecek yer var mı? Karanlık basınca birkaçımız kurtuluruz." Alacakaranlık cevizlikten çiftlik evine doğru uzanmaya başlamıştı. Hendeğin oradan tek tük ateş ediliyordu. "Kaç kişi kaldık?" "Sayamayız ama pek az." "Hey oradakiler, fişeği kalan var mı?" "Hindi askerleri nereye kayboldu?" "Ne bileyim ya." Birden ayak sesleri, kırılan, çiğnenen kuru dal çıtırtıları duydular. İçlerinden biri, "Kumandanım, kurtulan olursa atını dumaya sürmeden evvel Şam'dakilere bir sorsun. Bu İngilizler bizi elleriyle koymuş gibi nasıl buldular?" deyince bir başkası, "O Şam'daki hangi bilmem ne kumandanı varsa ona da sorsunlar. Bana da boğazını neden tutmamış?" diye söylendi. "Ben böyle işin ağzına." "Haydi ağaçlığa çekiliyoruz, birbirinizden ayrılmayın." Ağaçlığa 5-6 adım kalmıştı ki cevizlerin arasından akşam karanlığında yüzleri zor seçilen Hintli askerler önlerine diziliverdi. Süvari erlerinden biri son sözü söyledi. "Şeria yolculuğu buraya kadarmış." Üçüncü süvariyi arayan Hasan Tahsin ise sık ağaçlığa gelince attan indi. Karanlıkta yolu bulması için atını öne sürdü. "Ateş kesildi, geç mi kaldık?" "Yok canım, belki de bizimkiler karanlığa karışmışlardır," diye endişesini bastırmaya çabaladı. At birden durdu, içinden "Tamam, geldik herhalde. Kör kurşuna kurban gitmenin sırası değil, en iyisi bağırmak," diye geçirdi ve seslendi. Hey, ben mülazımı evvel Tahsin, üçüncü süvari mi? Yandan tiz bir ses yanıtladı. Hold on. Geriye dönüp koşmak istedi. Nereden çıktıklarını anlayamadığı Hintli askerlerle burun buruna geldi. Tüfeğini doğrulturken arkadan uzanan güçlü eller kollarından kavradı. Tüfeğini alıp ağaçların arasından itekleyerek götürdüler. İçinden gülmek geliyordu. Kendisini tutamadı. İşaban, Hintli'ye tutulduk. Bu işin sonu Hint'te biter. Bekle beni Mehmet Tevfik, geliyorum diye söyleniyor, bir yandan da gülüyordu. İçindeki yay boşalıvermişti. Çiftlik damının arkasındaki kalabalığa yaklaştıklarında askerler iki yana ayrıldı. Hasan Tahsin aralarından geçip orta yerdeki topluluğa yaklaştı. Rastlantı işte, tam da Vecihi Bey'in önüne varmıştı. Ona çekilme emrini getiriyordum diye fısıldadı. Binbaşı karanlıkta yıldızlanan gözlerle ona baktı, sesinde ince bir alay vardı. Üzülme, baksana hepimizi toptan geri çekiyorlar. Aradan bir başka ses duyuldu. İsmet Bey'in süvari kumandanı bizi pek sevdi, ayrılmaya niyeti yok. Eh, anca beraber, kanca beraber. Hasan Tahsin kendisini rahatlatmak isteyen kader arkadaşlarını yanıtlayamadı. Yalnızca Faysal'ın eline düşmedik ya, bu da bir talih diyebildi. Hemen bir yanıt geldi. Ne fark eder, o Müslüman, bunlar da. Ortalığı sivrisinek bulutu sarmıştı. Yüzlerine konan sinekleri kovmak için ellerini bile kıpırdatamadılar. Çevrelerindeki Hintli askerlerden biri işkillenip basıverirdi tetiğe. Boğucu sıcaktan ve nemden yapış yapış olan bedenlerini biraz olsun rahatlatmak için sağa sola sallanmak bile ölümle sonlanabilirdi. Hasan Tahsin yorgunluktan neredeyse ayakta uyuyakalacaktı. Bedenini saran üşüme giderek titremeye dönüyordu. 12 günlük yürüyüşün acısı şimdi çıkıyor diye düşündü. İnsan bazen sıcakta donar, bazen de soğukta yanar. Kafkas cephesinde de böyle olmuştu. Dağlardan çekilirken ordu kumandanları bile kızak bulamıyordu. Çıplak ayaklarına çaput bağlayarak parmaklarının donmasına engel olmaya çalışan erler buzlar üstünde yürürken ayaklarım yanıyor derlerdi. Süvariler postallarının tabanları parçalandığından üzengilere basan çıplak ayaklarının altı buz kesmiş demirlere yapışıp kalır, inerken derileri kopardı. Şam Ovası'nın sıcağında düşlere mi dalıyordu? Yok canım, hesap görüyorum herhalde diye düşündü. Anadolu işlerine ulaşmak için ayaklarını sürüyen, donup olduğu yerde uykuya dalıveren halk, sırtlarındaki ağırlıktan kurtulmak için çantalarını fırlatacak gücü bile bulamayan askerlere, donmak üzere olan bebeklerini ve küçük çocuklarını uzatıp Allah rızası için bunu da al diye ağlayan analar, yaşlılar. Ne gariptir ki o dondurucu soğukta buzlar üstünde insan önce üşür, sonra da içen içe bir ateşle yanmaya başlardı. Hasan Tahsin şu işe bak diye mırıldandı. Bu cehennem sıcağında donuyorum. Arkasındakilerden biri, arkadaş dedi, senin sıtman tutuyor, yanındakine yaslanıver. Ona yanıt Hintli askerlerin arasına öne çıkan ince uzun genç İngiliz teğmeninden geldi. Keep quiet, keep quiet. Vecihi Bey yanındakine fısıldadı. Üçüncü bölüğü ve ikinci bölüğü gören var mı, sor bakalım. Fısıltı kısa sürede dolaşıp geri döndü. Yok kumandanım. İngiliz'in sesi yeniden yükseldi. Hey you, shut up. Tutsaklar birbirlerine biraz daha sokuldular. Karanlık yoğunlaştıkça birbirlerinin sıcaklığını duymak güven veriyordu. Uzun süredir ateş sesi duyulmuyordu. Şerif çiftliğe gönderdiği iki eri görünce oturduğu yerden umutla kalktı. Erlerden biri felaket dedi, öteki ekledi. Fırkayı esir etmişler. Sıcak hava birden dağıldı. Şimdi ne olacak? Issızlıkla bir bayırda kala kalmışlardı. Şerif fazla düşünmedi, bağırdı. Kim kaldıysa toplansın. Ortalık sivrisinek kaynamaya başlamıştı. Başka zaman olsa sineklerden canı yananlar ana avrat sövüp dururlardı. Şimdi suskundular. Kuvvet almak ister gibi bir ayağını önündeki taşa dayayarak konuşan kumandanlarını dinliyorlardı. Şerif'in sesindeki kırıklık aşağıda Şam'a doğru yoğunlaşan karanlıkla daha da acı vericiydi. Arkadaşlar, yıllardır birlikte harp edip durduk. Hepiniz açlıktan, hastalıktan bitkin düşünüz. Fırkamızın esir alındığını öğrenmiş bulunuyorum. Biraz soluklandı, ateşi yükselmeye başlamıştı. Eğilip elini dizine dayadı. Şimdi çiftlikteki İngilizlere teslim olabilir ve hayatta kalabilirsiniz. Yüzleri seçilmeyen askerler homurdanmaya başladı. Şerif işi uzatmanın iyi olmayacağını düşündü. Arkadaşlar, bana gelince diye başladı ve sustu. Askerler de susmuş, öksürüğü tutanlar sessizliği bozmamak için nasırlı elleriyle ağızlarını kapatıyor ya da kollarını ağızlarına bastırıyorlardı. Arkadaşlar, ben teslim olmayacağım ve atıma atlayıp gideceğim. Ya buralarda bir yerde ölürüm ya da memleketime kavuşurum. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdiye kadar vatan için çalıştınız. Allah sizden razı olsun. Hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin. Yorgun süvarilerin sesleri yükseldi. Genç süvarilerden birinin hıçkırığı duyuldu. Arkalarda atları üstünde bekleyenlerden birinci takım çavuşu Maraşlı Vakkas atını yandan dolaştırıp Şerif'in önüne sürdü. Sen emir verdin, biz de dediğini yapmadık mı? Sen bize ölelim dersen ölmeyeceğimizi mi sanırsın? Düşman Barada boğazını tuttuysa Duman yanına gideriz. Orası da tıkandıysa çekeriz silahımızı, düşmanı yararız. Bunu yapamazsak da birlikte vuruşur, birlikte ölürüz. Olduğu yerde eşinip sağa sola başını sallayan atının dizginlerini hafifçe çekerek sakinleştirdikten sonra sesini iyice yükseltti. Şeria'da, Mızayrip'te, Tefs'te, vadilerde yolumuzu kesmediler mi? Ölümü göze alıp yolu açmadık mı kumandanım? Vallahi de gene yaparız. Hiç olmazsa üçümüz, beşimiz sağ kalır da vatanı savunmaya gider. Biz de bir işe yaramış oluruz. Ayaktakiler hiçbir emir almadan tüfeklerini omuzlarına asmaya başlamışlardı. Şerif heyecanlanmıştı. Heyecandan sesi boğuluyordu. Hepiniz de ölmeye hazır mısınız? Hazırız. Haydi atlara. Gidiyoruz. Atlarını Eşrefiye çiftliğinin üst yanından Şam'a sürdüler. Tepelerin arasından geçerken yamaçtan ateş açıldı. Daha içlere yöneldiler. Şoseye çıktıkları sırada önlerine bir Alman askeri fırladı. Şerif dizginlere asıldı. Ay ışığında delirmiş gibi el kol işaretleri yapan Alman karşı tepeleri gösteriyor ve Anglezi, Anglezi diyor, yolun ilerisinde bir yeri gösteriyor. Achtung, Achtung diyordu. Anlaşılır gibi değildi. Tam geçip gidecekken Alman askeri elini kaldırıp Nein, nein, halt, dur deyip ileri koştu. Ne olduğunu anlamaya zaman kalmadı. Bir patlama duyuldu. Şerif cephaneliği atıyor bu herif diye bağırdı. O anda birkaç büyük patlama daha oldu. Gökten taşlar yağıyordu. Ürken atlar ileriye fırladı. Şam'a doğru çılgınca koşmaya başladılar.